Bugün sizi neden diriliş konusuna götürmek istiyorum. Biliyorsunuz kutsal kitaba baktığımız zaman sevgili kardeşler, kutsal kitapta diriliş konusu gerçekten de merkez bir konu olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Neden bunu söylüyorum? Şimdi biliyorsunuz ki her inancı bugün yeryüzüne gelmiş olan tüm inançları ayakta tutan ana direkler var. Bizim inancımızı da Mesih inancını da ayakta tutan, o inancın dimdik bir şekilde ayakta durmasını sağlayan ve bugüne kadar gerçekten gelmesini, ulaşmasını sağlayan ana direkler var. O direklerden bir tanesi de Rabbimizin dirilişi. Peki diyeceksiniz ki evet doğru. Rabbimizin dirilişi. Peki diğer direkler hangisi? Gelin bunu kafadan söylemiş olmayalım. Sizi sadece bir giriş olaraktan bunu söylemek istiyorum. Konumuzun parçası bu değil. Ama 1. Korintoslar mektubuna götürmek istiyorum sizi. 1. Korintoslar mektubu 15. bölüm. 1. Korintoslar mektubu 15. bölümde Pavlos'un çok açık bir dille ifade ettiği ve tüm insanlığın önüne koyduğu önemli bir gerçek var. 3 ve 4. ayetler birleşik olaraktan yazıyor. 1. Korintoslar mektubu 15. bölüm 3 ve 4. ayetler. Buldun mu Hatice? Ne diyor?
Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim.
Evet.
Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü,
evet,
gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.
Bakın, şimdi burada diğer direkleri bana söyleyebilecek olan kişiler var mı? Şimdi ben size bir ipucu verdim. Ne dedim? Rabbimizin ölümden dirilmiş olması inancımızı ayakta tutan direklerden bir tanesi. Diğer direkler hangileri? Hadi söyleyin. Duymak istiyorum. Ayete bakın.
Üçüncü gün ölümden dirilmesi.
Evet, dirilmesi söyledik zaten. Bravo hatun. Sonra? Ama onun öncesi? Gömüldü. Bravo Hatice. Şimdi bakın. Rabbimiz öldü. Gömüldü ve dirildi. Bu üç ana direk. Bu üç ana direk bizim inancımızı ayakta tutuyor. Neden bunu söylüyorum? Bakın. Biz bu direklerden bir tanesini aldığımız zaman ne olur? Yani ölmediyse gömülmedi. Gömülmediyse dirilmedi. O zaman ne diyor Pavlos biliyor musunuz? Bakın 14. ayete. Bakın 14. ayete.
Bildirimiz de imanınız da boştur.
Amin. Görebildin mi? Bakın eğer Rab İsa dirilmemişse Recep'in burada bu kürsüde olmasının hiçbir anlam ifade etmiyor. Sizin bugün burada olmanızın bir anlamı yok. Burada coşkuyla ilahi söylemenizin bir anlamı yok. Değerli kardeşler, bakın, onun için diyorum, evet, Rabbimizin ölmesi önemlidir. Gömülüşü önemlidir, ispatlıyor öldüğünü. Bedeli ödediğini ispatlıyor, kanıtlıyor. Ama ölüm üzerinde zafer elde etmiş olması, ölümde kalmamış olması, dirilmesi bana da şu güvenceyi veriyor. Recep korkma. Öldükten sonra dirileceksin. Ve sonsuza dek onunla birlikte yaşayacaksın. Onun için kutsal kitap da diyor ki ona iman etmiş olanlar yaşama. Ama iman etmemiş olanlar sonsuz ölüme. Hamdolsun. O zaman diyebilir miyiz? Ne mutlu bize. Öleceğiz. Ama bizim için son değil kardeşler. Çok seviniyorum ya. Ben öleceğim. Kimse ölmek istemez mutlaka. Ben de yani çok güzel şeyler görmek istiyorum. Çocuklarımın mürüvvetini görmek istiyorum her birinin. Ama öldükten sonra biliyorum ki ölüm benim için son değil. Madem ki Rabbim dirildi, o zaman öldükten sonra ben de sonsuza dek yaşamak için dirileceğim. Onunla birlikte sonsuza dek İsa ile beraber. Bu sizi mutlu etsin ya. Bu süper bir şey. Onun için bakın, neden bunu bu kadar önemsiyorum? Romalılar 4. Yine Pavlos, haberci Pavlos. 25. ayet. Romalılar 4, 25. ayet. Bu da çok çok önemli bir ayet. Burada bakın ne diyor Pavlos. Çok net, açık bir ifadeyle önümüze önemli bir gerçeği koyuyor. Nedir o? 4:25.
İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi.
Amin. Bakın, çok önemli bir ifade var burada. Aklanmak diyor. Ne demek aklanmak? Almanca'da Freispur diyorlar değil mi Christina? Değil mi? Freispur. Ya. Evet. Evet. Bakın, aklanmak demek, evet doğru. Zaten Yunanca'da hakim dili var orada. Hani hukuk dili var. Hukuk. Hukuk dili var. Yani beraat etmek demek. Biz Türkçe'de beraat. Hani doğru sayılmak. Aslında sen suçun var. Suçundan dolayı cezaevine atılman gerekiyor. Ceza görmen gerekiyor. Ama şöyle düşünün. İsa Mesih geliyor, o cezayı ödüyor ve sen hak etmediğin şeyi hak etmiş oluyorsun ve cezaevinden özgür ediliyorsun. Yani özgürlüğe kavuşuyorsun. O zaman diyebilir miyiz? Evet, İsa'nın ölmesi önemli. Bir bedel ödedi. Doğru mu? Ama ölümden dirilmiş olması beni özgürlüğe kavuşturdu. Artık suçlu değilim. Nasıl anlayacağız bunu? Bir savunucumuz var diyoruz değil mi? Rabbimizin babanın sağında, ayakta İsa bizi savunuyor. İşte Fanoz öyle söylüyor değil mi? Gökyüzüne baktığında İsa'yı babanın sağında ayakta olduğunu gördüm diyor. Mahkemede ayakta müvekkilini savunan avukat gibi Rabbimiz bizi savunacak. Gelin bu özgürlüğü tadını çıkartalım. Bakın dikkat edin. Rab bizi özgür etti, günaha devam edelim diye değil. Rab bizi günahtan özgür etti. Bakın bu çok önemli. Bazıları diyor ki ya inayetle kurtulduk, oh ne kadar güzel, istediğimi yaparım. İnayetle hani diyor ya, gınade. Tanrı'ya, aa ne kadar güzel diyor, inayetle kurtulduk, o zaman ben istediğimi yaparım. Ben de o zaman diyorum ki sen inayet nedir anlamamışsın o zaman. İnayet bize bir belge vermiyor. Günah işlemeye devam et hatun, Recep. Hayır. İnayet diyor ki, ben seni günahtan özgür ettim, bir daha günah işleme. Ne dedi kadına? Ha? Hani hayat kadınına? Günahların bağışlanın, git bir daha günah işleme dedi. İşte inayet bu. Ama yasa ne dedi? Günahlı can ölmelidir dedi. Çünkü yasanın gereği, kadın taşlanması gerekiyordu. Ama İsa, onun günahlarını bağışladı ve özgür bıraktı. Bakın onun için söylüyorum. İsa bizim suçlarımız için ölüme verildi. Aklanmamız için, yani doğru sayılabilmemiz için ölümden dirildi. Bakın biz doğru kişiler değiliz. Tekrar altını çiziyorum. Ama biz İsa Mesih'in doğruluğunu taşıyoruz. Giyindik. İsa'nın doğruluğunu giyindik. Doğru kişiler değiliz. Onun için bu muhteşem gerçeği yüreğimizin merkezine oturtalım değerli kardeşler. İsa Mesih bizi günahtan özgür etti. Hamdolsun. Onun için eğer beraat etmemiş olsaydık, eğer İsa Mesih ölümden dirilmemiş olsaydı, eğer Rabbimiz evet gerçekten de ölüm üzerinde yengi kazanmamış olsaydı, o zaman beraat etmek, özgürlüğe kavuşup yaşamaya devam edemezdik. Yaşam devam edemezdi. İsa yaşıyor ki bize de güvence veriyor. Siz de yaşayacaksınız diye. O zaman yaşayacağımızın güvencesi İsa'nın yaşıyor olması. Bir güvencedir değerli kardeşler. Onun için Rab İsa Mesih benim hani ben doğru sayılayım diye o günah oldu. Böyle bir şey olabilir mi değerli kardeşler? Yani ben aslında onun çarmıhında ben olmam gerekirken benim olmam gereken yerde İsa oldu. Ben sonsuza dek yaşayabileyim diye. Bunu aslında okuyup geçiyoruz ama bunu gerçekten bunun üzerine çok kafa yormamız lazım. Ve bunu zaman zaman da olsa anımsamamız lazım. Ve o bunun sevinciyle gerçekten şahlanmamız lazım sevgili kardeşler. O bizim yerimizi aldı. Öyle ki biz onun yerini alalım diye. O zaman yine şöyle söyleyeyim. Bazen söylüyorum burada. Çok güzel bir ifade. Sevdiğim için. İsa Mesih dikenli taç taktı. Biz normal taç takalım diye. O dikenli taçı takmasaydı bugün Ayşe, bugün Recep, bugün sizler, Enver, hepiniz o tacı, yaşam tacını takamazsınız. İsa o dikenli tacı giymesi gerekiyordu. Değerli kardeşler. Evet, demek ki Rabbimiz gerçekten ölümden dirildi. Onun için benim için çok güzel bir ifade var kutsal kitapta. Matta da bunu söylüyor. Luka da bunu söylüyor. Markos da bunu söylüyor. Nedir bu biliyor musunuz? Değerli kardeşler. O burada yok, dirildi. O burada yok, dirildi. Yok, Matta 28. bölümde. Baktığınız zaman orada göreceksiniz. O burada yok. Dirildi ifadesini mutlaka orada okuyacaksınız. O açıdan mezarın boş olması, kefen bezlerinin boş olması bize gerçekten de Rab İsa Mesih'in dirilmiş olduğunu net bir şekilde kanıtlayan gerçeklerdi. O açıdan bugün ben sizi, bu bir girişti tabii ki, ama sizi Yuhanna 20. bölüme götüreceğim. Yuhanna 20. Orada bu konuyu anlamaya birlikte çalışacağız. Yuhanna 20 ilk 10 ayet. 1'den 10'a kadar olan kesim. Oraya bakacağız. Tabii ki burayı açıklarken, anlatmaya çalışırken tabii ki Matta'dan, Markos'tan ve Luka'dan da yararlanacağız sevgili kardeşler. Şimdi açtınız mı Yuhanna 20'yi? Yuhanna 20 açıldı değil mi? İlk 10 ayeti kim okuyor bize? Hatice okuyacak mı? Tamam, ilk 10 ayet. Yavaş yavaş, sakin sakin okuyabilirsin.
Haftanın ilk günü erkenden ortalık daha karanlıkken Mecdelli Meryem mezara gitti. Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü. Koşarak Simon Petrus'a ve İsa'nın sevdiği öbür öğrenciye geldi. Rabbi mezardan almışlar, nereye koyduklarını da bilmiyoruz dedi. Bunun üzerine Petrus'la öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara yöneldiler. İkisi birlikte koşuyordu. Ama öteki öğrenci Petrus'tan daha hızlı koşarak mezara önce vardı.
Evet.
Eğilip içeri baktı. Keten bezleri orada serili gördü. Hı-hı. Ama içeri girmedi. Ardından Simon Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve İsa'nın başına sarılmış olan peşkiri gördü. peşkir keten bezlerle birlikte değildi. Ayrı bir yerde dürülmüş duruyordu. Hı hı. O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve iman etti. İsa'nın ölümden dirilmesi gerektiğini belirten kutsal yazıyı henüz anlamamışlardı.
Bundan sonra
öğrenciler yine evlerine döndüler.
Evet. Yine evlerine geri döndüler. Teşekkürler Hatice. Şimdi Şabat diyoruz ya da Türkçe'de Sept günü olarak ifade edilen gün hangi gündü? Cumartesiydi. Şimdi Yahudilere göre, Yahudi takvimine göre haftanın ilk günü neydi? Pazar. Bizim için haftanın ilk günü pazartesi değil mi? Ama Yahudi takvimine göre haftanın ilk günü pazar. Haftanın ilk günü olan pazar sabahı erkenden görüyoruz ki Mecdelerli Meryem okuduğumuz gibi ne yapıyor? Mezara geliyor. Şimdi biliyorsunuz bu Mecdelerli Meryem kimdi? Kutsal kitap bize bunu açıklıyor. Biliyorsunuz İsa önce kime görünmüştü? Mecdelerli Meryem'e görünmüştü değil mi? Hatırlarsanız. Ve biz kutsal kitaba baktığımız zaman Markos 16. bölüme baktığımız zaman 9. ayete 16-9'a baktığımız zaman orada bu kişinin Rabbimizin bu kişiden 7 cin kovduğu kadındı. Yani Mecdelerli Meryem İsa Mesih'in bu kadından 7 cini kovduğu kadındı değerli kardeşler. Şimdi Meryem'in mezara geliş nedeni bize açıklanıyor. Neden Meryem, Mecdelerli Meryem diğer kadınlarla birlikte mezara gelmişlerdi? Bunun yanıtını da şuradan görüyoruz. Markos 16. bölüme baktığımızda bakın Yuhanna 20'ye kurdele koyun. Çünkü konumuz orası. Ama diğer ayetlerden yararlanacağız ama kurdele koyun ki bulmanız kolay olsun Yuhanna 20. bölüm. Tamam mı kardeşler? Şimdi 16. bölüme Markos 16'ya baktığımız zaman ilk ayet 16'nın birinci ayeti. Baktığımız zaman ne okuyoruz orada Hatice?
Şabat günü geçince Mecdelli Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve Salome gidip İsa'nın cesedine sürmek üzere baharat satın aldılar.
Ha, demek ki geliş amacı ne? Aldıkları baharatlardan bir karışım yapıp o dönemin şeyine göre, geleneklerine göre ceset mumyalanması gerekiyordu değişik baharatlardan oluşmuş bir karışımla. Bu amaçla mezara geliyorlar değerli kardeşler. Ama şimdi eğer devam edersek yolda mezara doğru gelirlerken bu kadınlar aralarında konuşuyorlardı. Ne konuşuyorlardı biliyor musunuz? Devam edin 3. ayete bakın. Mezara doğru yürürlerken ne diyor 3. ayette?
Aralarında mezarın girişindeki taşı bizim için kim yana yuvarlayacak diye konuşuyorlar.
Bakın şimdi eğer bu kadınlar ya bu taşı buradan kim kaldıracak diye aralarında konuşuyorlarsa bu neyi gösterir bize? Öğrenciler gibi bu kadınlar da İsa'nın ölümden dirileceğine hala inanmadıklarını açıkça gösteriyor. Eğer inanmış olsalardı şöyle derlerdi ya dirilmiş olanın mezarda işi ne diye düşünüp mezara doğru gitmelerine hiç gerek ama hiç gerek yoktu sevgili kardeşler. Şimdi mezara vardıkları zaman bu kadınlar mezara vardıklarında girişi kapatan taş bir tarafa normal küçük bir taş gibi bir tarafa yuvarlanmış olarak gördüler. Ve ister istemez Meryem, Mecdelerli Meryem şaşkınlık içerisinde. Şimdi bu kendisi ikinci ayete baktığımız zaman değerli kardeşler, Yuhanna 20. bölümün ikinci ayetine baktığımız zaman orada Rabbi mezardan kaldırmışlar, Rabbi mezardan almışlar, onu nereye koydular bilmiyoruz dediğine göre almışlar, kaldırmışlar. Demek ki ilk düşüncede belki düşündü ki ya birileri geldi, cesedi çaldı. Yani ister istemez kafada bu düşünce oluştuğunu ben düşünüyorum bu ifadeyi okuduğum zaman. Onun için tabii ki varsayımları çoğaltabiliriz. Şunu da demek mümkün. Belki biliyorsunuz İsa zengin bir adamın mezarına kondu değil mi? Kimdi o kişi? Yusuf. Arametyalı Yusuf. Değil mi? Arametyalı Yusuf'tu. Ne yaptı? Belki o cesedi aldığında başka bir mezara koymuş olabilir diye düşündü belki de. Bilmiyorum. Yani dediğim gibi varsayımları çoğaltmak mümkün. Ama en mantıklı bu varsayımları düşündüğümüz zaman en mantıklı neden ne olabilir? Ne yapabilirdi bu Meryem? Çok kolay bir şey yapabilirdi. Hemen gidip öğrencilere haber vermek. Bunu yapıyor. Hemen koşuyor. Öğrencilere ne diyor? Az önce okuduk ikinci ayette. Rabbi mezardan kaldırmışlar, almışlar. Nereye koyduklarını bilmiyoruz. Bu haberi öğrencilere ulaştırıyor. Şimdi ben burada taşın yuvarlandığını gördüğümde tamam. Diğer hani Matta'ya baktığımızda örneğin orada aynı olay anlatıldığı zaman bir deprem olduğunu ve taşın yuvarlandığını değil mi? Orada bunu okuyabiliyoruz. Ha, doğaüstü bir şekilde taş bir tarafa yuvarlanmıştı. Rab Tanrı tarafından. Doğru mu? Şimdi o zaman şu soruyu soruyoruz. Evet bu taş neden küçük bir taş gibi bir tarafa atıldı? Neden o taş orada yuvarlanması gerekiyordu? Biliyorsunuz kutsal kitap çalışması yaparken her zaman size dedim ki ayetleri okurken bazı sorular sorun. Neden? Niçin? Nasıl? O zaman daha da derinlere girme imkanı buluyorsunuz. Şimdi ben buna baktığım zaman şöyle düşünüyorum. Evet, Rab o taşın yuvarlanmasını sağladı çünkü İsa Mesih dirildiğinde mezardan çıkabilsin diye. İlk akla gelen bu mu? İlk akla gelen bu değil mi? Ama o zaman şunu sormak lazım. Ya İsa Mesih mezardan çıkabilmesi için taşın yuvarlanmasına gerek var mıydı? Sormak istiyorum size. Var mıydı? Neden yoktu? Peki o zaman neden yuvarlandı taş? Evet bak işte olay bu taş bizim için yuvarlandı. Yani öğrenciler ve diğerleri, kadınlar içeri girsin, Rabbimizin geride bıraktığı kanıtları görsünler ki bugün günümüzde böyle değil mi? Görmeden iman etmem. Önce görmem lazım, doğru mu? Rab Tanrı o kadar güzel yaptı ki taşı yuvarladı, İsa çıksın diye değil. İnsanlar içeri girsin, geride bıraktığı kanıtları görsünler, iman etsinler diye taş bir kenara yuvarlanmıştı sevgili kardeşler. Çünkü bizim Rabbimiz daha diriliş sabahı erken saatlerde mezarı çoktan terk etmişti. Daha onlar mezara gelmezden önce İsa mezarı çoktan terk etmişti sevgili kardeşler. Şimdi haber duyuruluyor. Haber duyurulur duyurulmaz ne oluyor? Matta'da Yuhanna'da okuduk 20. bölümde. Ne oluyor? Koşuyor. 3. ayete bakın. Haber duyuruluyor. Mecnelli Meryem tarafından. Ne oluyor 3. ayete göre? Petrus ile öbür öğrenci hemen yola çıkıp mezara yöneldiler diyor değil mi? Ya o şeydeyiz. Yuhanna 20'deyiz. Ya Petrus ile öbür öğrenci hemen yola çıkıp mezara yöneldiler. Şimdi İsa şeyle Petrus'la beraber mezara yönelen diğer öğrenci kimdi? Değerli kardeşler. Diğer öğrenci genelde Yuhanna kendisini hep bu şekilde tanıtıyordu. Yuhanna'ydı değerli kardeşler. İsa'nın sevdiği diğer öğrenci olarak ifade eden kişi edilen kişi Yuhanna'ydı. Zaten bakın değerli kardeşler sadece mezara birlikte koşarak değil tapınağa da çıkarken yine Petrus'la Yuhanna'nın birlikte olduğunu görüyoruz. Yani onlar hep birlikteydiler. Buradaki diğer öğrenci Yuhanna'ydı. Demek ki Petrus ile Yuhanna ne yapıyor? Mezara doğru koşuyorlar. Şimdi aslında eğer düşmanları bir tuzak kurmuş olsalardı, aslında bunlar koşarlarken mezara, düşman bölgesine doğru koşuyorlardı. Yani aslında o kişiler, düşmanları onlara bir tuzak kurmuş olsalardı, bunlar yakayı ele vereceklerdi Petrus ve Yuhanna. Doğru mu? Ama cesarete bakın. Hiçbir şeyi düşünmeden büyük bir istek ve arzuyla mezara doğru koşuyorlar. Ve bakıyoruz dördüncü ayete göre Petrus'tan önce mezara kim varıyor? Önce mezara varan kim? Yuhanna. Şimdi düşündüğümüz zaman niye acaba Yuhanna daha önce varıyor? Petrus gerilerde kalıyor. Ben şöyle düşünüyorum. Petrus yaşlıydı. Yuhanna daha genç. Herhalde Petrus daha yaşlı olduğu için, Yuhanna daha genç olduğu için daha hızlı koştu. Ya da bilmiyorum. Biliyorsunuz Orta Doğu kültürü de, bizim kültürümüzde de ne diyoruz? Yaşlıya saygı büyük değil mi? Petrus yaşlıydı. Petrus yaşlı olduğu için belki Yuhanna izin verdi Petrus'a. Daha önce o gitsin ve o girsin diye. Bilmiyoruz. Bu da bir varsayım. Ama düşündüğümüz zaman dediğim gibi varsayımları çoğaltmak mümkün. Ama büyük bir olasılıkla belki daha yaşlı olduğu için Petrus'u Yuhanna gerilerde bırakmıştı değerli kardeşler. Şimdi bakıyoruz durumu anlayabilmek için büyük bir istekle koşuyorlar. Koştuktan sonra Yuhanna önce mezara varıyor ama içeri girmiyor. İçeri girmiyor. Sadece bakıyor. Belki hani mutlaka içerisi kapkaranlık. Mutlaka belki birazcık kafasını soktu bir baktı böyle. Ama içeri tamamen içeriye girmediğini görüyoruz Yuhanna'nın. Ve kim giriyor içeriye? Petrus giriyor. Heyecanlı Petrus değil mi? Atılgan. Türkçe'de öyle diyoruz. Atılgan. Her şeye atlayan bir kişi. Heyecanlı bir kişi, atılgan bir kişi ve birdenbire içeriye dalıyor. Ve ne görüyor orada? İçeriye girdiğinde İsa'nın konduğu mezara giriyor ve mezarda ilk gördüğü şey ne değerli kardeşler? Değil mi bak? Hiç bozulmadan. Bu çok önemli. Yani parçalanmış değil. Bu çok önemli. Hiç bozulmadan yerde serili duran kefen bezlerini görüyor ve kefen bezlerinden ayrı bir şekilde de kafasına sarılan peşkir yani mendili bir tarafa bir tarafta hani olması gereken yerde olduğunu görüyor. Şimdi bu Yunanca'da serili sözüne bakıyorum. Türkçe'de serili yani oradaki o serili ifadesine bakıyorum. Ki mahe diye bir söz kullanmış Yunanca'da. Bu ne demek biliyor musunuz? Olması gereken yerde olmak demek. Yani bütün her şey kefen bezleri, mendil, peşkir artık nasıl ifade edilirse, nasıl tercüme edilirse her şey olması gereken yerdeydiler. Bunu net bir şekilde görüyoruz, anlıyoruz. Şimdi kefen bezleri olması gereken yerdeydi. Ama ne vardı? Kefenin içi boş. Kefen olması gereken yerdeydi ama içi boştu. Şimdi değerli kardeşler, bir önceki bölüme baktığımız zaman, bakın bir önceki bölüme yani Yuhanna 19. bölüme baktığımız zaman, orada Arimatyalı Yusuf ile Nikodimos'un yaklaşık 30 kilo değişik baharatlarla İsa'yı mumyalamak için, baharatlarla sıvazlamak için mezara mezara geldiklerini okuyoruz. 19. bölüm 39 ve 40. ayetlere baktığımız zaman 19, 39 ve 40. Oraya baktığımız zaman bunu net bir şekilde orada görebiliyoruz sevgili kardeşler. Şimdi bakın düşünün. Baharatlar karıştırılıyordu, kaynatılıyordu. Kaynatılıyordu. Su iç bol bir şekilde. Bol bir şekilde su iç. Ve kaynatıldığı zaman ve kefen bezi üzerine serildiği zaman hani onun üzerine sarıldığı zaman ne oluyor? Üç gün boyunca o baharatlar katılaşıyor, sertleşiyor. Yani bedenin şeklini alıyor, doğru mu? Şimdi kefen bezleri sarılmış, üzeri zift gibi sıvanmış ve üç gün boyunca duruyor. Üç gün boyunca ne oldu? Sepsert, kapkatı bir şekilde duruyordu. Şimdi bakın, içinden çıktı ama kefen bezi oradaydı. Şimdi hatırlayın, ipek böceği. İpek böceğini biliyorsunuz değil mi? Ya evet. Şimdi koza, kozayı da biliyorsunuz. İpek kozası diyoruz Türkçe'de. Şimdi o ipek böceği, o kurtçuk ne yapıyor? İpeği örüyor, örüyor, bir koza yapıyor. Sonra kelebek olarak da uçup gidiyor. Ama koza hiç bozulmamış bir şekilde geride duruyor değerli kardeşler. Şimdi bu neyi gösteriyor? Rabbimiz tıpkı ipek kozasını yapan ipek böceği gibi Rabbimiz diriliş sabahı kelebek gibi uçup gitmişti. Geride kefen bezlerini geride bırakarak değerli kardeşler. Bakın bu çok çok harika bir şey. Bu neyi açıklıyor bize? Aslında eğer Rab İsa Mesih daha önceki bedeniyle kurtulmaya çalışsaydı o kefen bezleri darmadağın olurdu. Değil mi? Yani kırılırdı, parçalanırdı. Olması gereken yerde değil, dağınık değişik yerlerde olurdu. Ama her şey olması gereken yerde olduğunu söylemiş olması, okuyor olmamız bu neyi gösteriyor bize? Rabbimiz dirildiğinde diriliş bedeniyle dirildi. Yeni bir bedenle dirildi. O zaman bu da bizi teselli ediyor hamdolsun. Bizler de öldükten sonra dirildiğimizde yepyeni bedenlerle dirileceğiz. Amin. Yeni bir beden. Bu bedenler sınırlı. Biz bu bedenlerle her şeyi yapamayız. Ama bir imkan var. Nasıl bir imkan var? Biz bu bedenler değiştirileceği için değerli kardeşler, nasıl ki kutsal kitapta hatırlayın, Yuhanna 19. bölümde değil mi? İsa Mesih kapalı kapılar arkasından içeriye girdiğini okuyoruz. Değil mi? Ve öğrencilerin ortasında durup size esenlik olsun diyor. Nereden giriyor? Dirildikten sonra kapalı kapılar. Sen bu kapalı kapıdan içeri girmeye çalışırsan pat diye çarparsın. Bu bedenle mümkün değil. Demek ki görüyoruz ki gerçekten de o da bir onay olaraktan Rabbimiz dirilmiş, diriliş bedeniyle dirilmişti. Bütün kanıtları geride bırakarak hamdolsun. Şimdi mezarı kapatan taş Roma hükümeti tarafından ne olmuştu? Mühürlenmişti, doğru mu? Yani emniyete alınmıştı. Aynı zamanda da hem mühürlendi hem de nöbetçi askerlerin oraya koruması için konulduğunu biz kutsal kitapta okuyoruz. Yani bakın çok ilginç bunu okumanızı rica ediyorum. Matta 28. bölümü açın. Matta 28. bölüm 11'den 14'e kadar olan kesim. 11, 12, 13, 14.
Kadınlar daha yoldayken nöbetçi askerlerden bazıları kente giderek olup bitenleri başkahinlere bildirdiler.
Bakın, başkahinlere bildiriyorlar. Amaç ne? Bakın, dikkat edin. Planları var. Evet.
Başkahinler ileri gelenlerle birlikte toplanıp birbirlerine danıştıktan sonra askerlerle askerlere yüklü para vererek dediler ki siz şöyle diyeceksiniz. Öğrencileri geceleyin geldi. Biz uyurken onun cesedini çalıp götürdüler. Eğer bu haber valinin kulağına gidecek olursa biz onu yatıştırır size bir zarar gelmesini önleriz. Yeah.
Ne yapıyorlar? Bakın bir plan içerisine giriyorlar. Tamam mı? Çalmasınlar diye. Şimdi bakın nöbetçi askerler bu durumda cezalandırılması gerekiyordu ölümle. Neden bunu söylüyorum? Hatırlayın Petrus cezaevindeydi. Petrus cezaevinden çıkmıştı değil mi? Kaçmıştı cezaevinden Tanrı'nın yardımıyla. Ve Herodes ne yaptı? Ne yaptı? Bakın elçilerin işleri, Apostol Geçik'te elçilerin işleri 12. bölüm 9. ayet. 12. bölüm 9. ayet. On dokuz. Ne diyor? Herodes.
Herodes onu arattı. Bulamayınca da nöbetçileri sorguya çekti ve idam edilmeleri için buyruk verdi.
Gördün mü? Bakın görebiliyor musun? Petrus'un olayında nöbetçilerin idam edildiğini okuyoruz. Demek ki burada da böyle bir durum söz konusu. Onun için heyecan içerisinde görevliler, sevgili kardeşler. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bakın, İsa'yı ele veren kimdi? Yahuda'ydı değil mi? Ne yapmıştı? 30 gümüşe İsa'yı satmıştı. Doğru mu? O zaman diyebilir miyiz? Ne İsa'nın yaşamı, ne de İsa'nın dirilişini içlerine sindiremedi bu insanlar. Anlatabiliyor muyum? Bir türlü kabul etmekte zorlandı bu insanlar. Türlü türlü bahaneler üretmeye başladılar. Çünkü içlerine sindiremediler İsa'nın ne yaşamını ne de dirilişini sevgili kardeşler. Şimdi biz burada biraz beyin jimnastiği yapalım. Birkaç varsayım düşünelim. Düşünelim ki öğrenciler cesedi çaldılar. Öyle bir ihtimal olaraktan düşünelim. Öğrenciler cesedi çaldılar. Öyle düşünelim. Şimdi ne dedik biz az önce? Mezar Roma İmparatorluğu tarafından emniyet altına alınmış mıydı? Evet, mühürlenmişti. Biz eğer Matta 27'ye bakarsak 66. ayete orada taşı mühürleyip emniyet altına alındığı yazıyor. Matta 27 ayet 66'da. Demek ki taş hem emniyet mühürlendi hem de askerler tarafından emniyet altına alındı değerli kardeşler. Ve diyorlar ki aynı zamanda bu mezarın yüksekliği belki 2 metre civarında olduğunu söylüyorlar. Bu mezarın kapatabilmek için taş aşağı yukarı 1,5-2 ton olması gerekiyor ölçüye göre. Uzmanlar öyle söylüyorlar. Şimdi düşünün yani koskoca 1,5-2 ton ağırlığındaki bir taş küçücük bir taş gibi bir tarafa yuvarladılar. Şimdi ben bunu düşündüğüm zaman ya bırak yuvarlamayı öğrencilerin kendisi bile yoktu ki çarmıhta İsa asılırken çarmıha gerilirken öğrencilerin hepsi kaçıp gitmişlerdi sevgili kardeşler. Hepsi kaçıp gitmişti. Peki kimler vardı o çarmıhı seyreden? Öğrencilerin olduğunu görmüyoruz. Kimler vardı? Bakın yine 23. bölüme bakın. Luka 23'e bakın. 49. ayete. Orada çok net bir şekilde öğrencileri okumuyoruz. Ama diyor ki onu tanıyanlar ve ardından gidenler oradaydı ve kadınları söylüyor ama öğrencilerin orada olmadığını okuyoruz. Yani öğrenciler bile orada yoktu. Orada korkudan dolayı kaçıp giden öğrenciler nasıl olur da cesedi çalabilirlerdi? Mantığa yatmıyor sevgili kardeşler. Şimdi ikinci varsayım olaraktan düşünelim. Siz hala Luka'yı aramaya çalışın. Bulmaya çalışın. Şimdi bakın ikinci varsayım. İkinci varsayım. Düşmanlarının çalmış olduğunu düşünelim. Kimdi düşmanları? İşte o askerler ve Romalı yetkililer değil mi? düşmanlarının çalmış olduğunu düşünürsek bu akla yatıyor mu? Yatmıyor. Neden yatmıyor? Tabii mühürleten onlardı zaten. Mümkün değil, çalma lafı ortaya çıkmasını istemezlerdi bu insanlar. Doğru mu? Bakın lütfen bunu kafadan söylemiş olmayalım. Matta 27. Matta 27 ayet 64. 27-64. Bakın orada ne diyor 27-64'te? Cesedin mühürlenmesi için bir buyruk çıkar. Olur ya, bakarsın öğrencileri gelip onu çalarlar. Sonra da halka o ölüler arasından dirildi derler. Sonra ne diyor? Öyle ki son aldatış ilkinden biter. Ben başka bir tercümeden okudum. İlkinden diyor beter olur. Bu şekilde vurgulanıyor. Doğru mu? Yani İsa Mesih ile ilgili haber, yani bir şekilde diriliş haberi gerçekten de Tanrı'nın oğludur gerçeğinden çok daha onları fazla silkelemiş olacaktı. Bu İsa'nın diriliş gerçeği değerli kardeşler. Onun için ne yaptılar? Korktular. Korkudan dolayı mezarı emniyet altına aldılar. Mühürlediler ve nöbetçiler koydular. Oraya böyle bir şey yaşamaması için. Çünkü korkuyorlardı böyle bir şey olmasından dolayı. Şimdi bu kadar ciddi, önemli bir şekilde emniyet altına alınmış olması mezarın, İsa Mesih'in bana göre gerçekten de dirildiğinin kanıtıdır sevgili kardeşler. Yoksa bu kadar emniyet altına almazlardı. Eğer emniyet altına almamış olsalardı, diyelim ki mühürleme yok, askerler yok, nöbetçiler yok, o zaman inanmak daha kolay olurdu değil mi? Ya taşı kaldırdılar, çaldılar, götürdüler diye. Daha kolay olurdu. Ama emniyet altına alınmış olması, mühürlenmiş olması gerçekten de İsa'nın dirildiğinin kanıtıdır. Bu çok net ve açık. Üçüncü varsayım, son varsayım. Şöyle düşünelim. Öğrenciler yanlışlıkla başka bir mezara gitmiş olabileceği. Belki öğrenciler yanlış bir mezara gitti. Bunu da söyleyenler var. Ama bakın bunu da çürütebiliriz. İmkansız. Neden? Yine ayetle çürütebiliriz. Bakın lütfen Matta 27. bölüme. Matta 27'ye bakın. Neden bunu kabul etmek mümkün değil? Matta 27 ayet 61. Bulduysan oku Hatice. Bakın ne diyor? Mezarın karşısında demek ki hangi mezara konduğunu kadınlar biliyorlardı. Yanlış bir mezar olamaz. Onu seyrediyorlardı. Demek ki ortaya sunulan bütün varsayımlar saçma, saçma, saçma, saçma. İnandırıcı değil sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Rabbimiz verdiği sözde durdu. Değil mi? Daha önce öğrencilerine dirileceğini söylemişti. Söz vermişti ve verdiği sözde durdu ve ölümden dirilerek üçüncü gün kanıtları geride bırakarak, kefen bezlerini geride bırakarak görkemli bir şekilde mezarı terk etmişti değerli kardeşler. Ve şöyle diyebiliriz hızlı bir şekilde. Burada harika bir ifade var. Şimdi ben bunu söylemeden geçmek istemiyorum. 8. ayetteki sözlere bakalım. Şimdi 8. ayetteki sözlere bakın, odaklanın. Ama ona odaklanırken şöyle düşünün sevgili kardeşler. Rabbimiz kefen bezlerini geride bıraktı. Neden kefen bezlerini geride bıraktı? Çok basit ne diyebiliriz? Ölmüş bir kişinin kefen bezine ihtiyacı var mı? Ölmüş bir kişinin. Var tabii ki. Peki yaşayan bir kişinin, ya ben yaşıyorum, benim kefen bezine ihtiyacım var mı? Yok. O zaman yaşayan İsa Mesih'in kefen bezine ihtiyacı var mı? Bakın Lazar'ı düşünün, Lazar. 4 gün ölü. İsa geldi, Lazar'ı diriltti. Ne dedi biliyor musunuz? Yuhanna 11. bölümde. Oradaki insanlara dedi ki 44. olabilir, 44 ya da 45. Oralarda diyor ki çözün, bırakın, gitsin. Neyi çözün? Kefen bezeri. Çünkü Lazar dirildi. Artık kefen bezerine ihtiyaç yok. Dirilmiş olanın kefen bezerine ihtiyacı yok. Rabbimiz onun için kefen bezerini tıpkı o kozayı terk eden kelebek gibi geride bırakıp çekip gitmişti değerli kardeşler. 8. ayete dedim. Son olarak 8. ayete bakıyoruz. Şimdi dikkatinizi ona çekeceğim. Ne diyor orada? 8. ayet.
O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve iman etti.
Tamam. Bakın şimdi iman etti diyor. Bu sizi şaşırtmasın. Yani Yuhanna daha önce iman etmemiş miydi? Tabii ki imanlıydı. Ama burada bize söylenen nedir değerli kardeşler? Burada Yuhanna'nın başka bir gerçeği anladığını, başka bir gerçeği kavradığını bize açıklıyor. Neyi anladı burada Yuhanna? Diriliş gerçeğini anladı. Yani anladı ki evet şimdi biliyorum. O gerçekten dirildi. O gerçekten yaşıyor. Bu anlayışa diriliş gerçeğini tam olarak anladı Yuhanna. Buradaki iman etti sözünü o şekilde burada anlayabiliriz. Yani anlayışa kavuştu. Diriliş gerçeğini kavradı. Kabul etti ve içine sindirdi. Öyle söyleyelim. Şimdi burada 5. ayete dikkatinizi çekiyorum. Ne diyor orada? 5. ayete bakın. 5. ayet. Ne diyor?
Eğilip içeri baktı.
Evet.
Keten bezleri orada serili gördü ama içeri girmedi.
Bakın keten bezlerini orada nasıl gördü diyor? Serili gördü diyor. Değil mi? Şimdi 7. ayete bakın.
Ardından Simon Petrus geldi ve mezara girdi. Başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten bezlerle birlikte değildi.
Aha.
Ayrı dürülmüş bir yerde dürülmüş duruyordu.
Bakın orada da gördü sözü var. Değil mi? Bakın 8. ayete. Çok ilginç. Dikkatimi çektiği için. Ne diyor orada 8. ayette?
O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve iman etti.
Bakın gördü, orada da gördü var. 3 tane gördü sözü var. Gördü, gördü, gördü. Benim dikkatimi çekti. Ya dedim ki niye acaba önce girdiğinde gördü ve iman etti demiyor da 3. görmeden sonra yine gördü diyor ve iman etti. Ve ben Yunancasına bakmak zorunda kaldım. Yunancasına baktığım zaman 3 tane ayrı söz var Yunancasında. Gördü sözünü. Birincisi blepo sözü var. Blepo sözü ne biliyor musunuz? Bir şeyi fiziken görmek. Baktım Ayşe'yi gördüm. Fiziken orada. Doğru mu? Ama 7. ayete geldiğimiz zaman 7. ayetteki sözde de diyor serili duran bezleri gördü derken yine gördü var. Orada blepo sözü yok. Ne var? Theo reo sözü. Theo reo sözü ne demek? Şimdi ben baktım. Önce blepo fiziken Ayşe'yi gördüm. Theo reo sözü bir şeyi detaylarıyla görmek demek. Yani ben biraz daha bakmaya başladım. Ha Ayşe gözlüklü. Hafif bir dudak boyası yapmış. Bakın detaylar. Ve çok güzel bir kolye taşıyor. Ve çizgili bir tişörtü var. Bakın şimdi bu nedir? Detay mıdır? Çizgili tişört, kolye, hafif bir dudak makyajı ve gözlük. Bu bir detaydır. Demek ki önce fiziken gördü blepo. Sonra teoreo detayları gördü. Bakın ondan sonra çok ilginç değerli kardeşler. 8. ayete bakalım. Orada ne diyordu?
O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve iman etti.
Bakın gördü ve iman etti diyor. Şimdi oradaki gördü de ne blepo? Ne teoreo, ne biliyor musunuz? İdos. İdo. İdo sözü. Ne demek bu? Anlamak. Anlayışa kavuşmak. Kavramak demek. Bakın ne kadar harika bir şey. Fiziken gördü. detayları gördü. O detaylar onu nereye çevirdi? İman noktasına getirdi. Anlama, kavrama noktasına getirdi. Okuyup geçiyoruz değil mi? Ama aslında hakikaten ben hani 40 yıldır iman hayatında hala diyorum ki öğreniyorum ya. Hala öğreniyorum. Rabbin sözü o kadar zengin ki sevgili kardeşler. Biz gördü diye 3 defa gördü aynı sözü okuyoruz ama detaylı bir şekilde hayır. 3'ü de farklı sözler. Aynı zamanda idos ne demek biliyor musunuz? Bu da harika bir şey. Kutsal kitaptan buldum birkaç ayet. Aynı zamanda bilmek anlamına da geliyor. O zaman bu neyi gösteriyor bize? Yuhanna gördü, inceledi, detaylara girdi ve bilmek ne demek? Eşittir emin olmak demek değil mi? O zaman diyoruz ki evet emin oldu. Benim Rabbim gerçekten de diridir, yaşıyor. Amin. Amin. Böyle bir Rab olabilir mi sevgili kardeşler? Böyle bir Rab olabilir mi? Bakın sadece şöyle sizi birazcık teşvik etmek istiyorum. Yuhanna ile Petrus'un imanı nasıl bir imandı? Baktığımız zaman. Teşekkür ederim Enver. Kanıtlara, bevaiz diyoruz ya, kanıtlara dayanan bir imandı. Kanıtları gördüler değil mi? Bizim önümüzde kanıtlar var mı? Yok. Normalde kefenbezleri yok. Değil mi? Çarmıh yok, o yok, bu yok ama bu var. Dediğim gibi. Ya. Tanrı'nın sözü elimizde. Tanrı'nın sözü elimizde. Bakın hatırlayın sevgili kardeşler. Rabbimizin aradığı iman kanıtlara dayanan iman değil. Hatırlayın Thomas'ı. Rabbimiz dirildi. 19. bölüm. Değil mi? Yuhanna 19. 20. bölüm. 20. bölüm. Yuhanna 20, 29. ayet. Orada Thomas her şeyi gördükten sonra İsa Thomas'a ne dedi? Beni gördüğün için mi iman ettin? Rab Tanrı'yı ima memnun eden bir iman türü değildi bu değil mi? Sonra arkasından nasıl devam etti? Ne mutlu görmeden iman edenlere. Değerli kardeşler. Evet onun için tekrarlamak istiyorum. Önümüzde, bizim önümüzde duran kanıt yok. Ama tek kanıt bu. Kutsal söz. Neden bunu söylüyorum? Açın Yuhanna 19'u. Lütfen. Neden bunu söylüyorum? Benden duymayın kutsal söz. Size bunu söylesin. Çok açık bir dille. 19 ve 35. ayet. Neusen 35. 19-35. Ne diyor?
Bunu gören adam tanıklık etmiştir. Ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman ederseniz diye, edesiniz diye tanıklık etmiştir.
Bak ne diyor? İman edesiniz diye. Bakın insanlar bu gerçekleri burada okusun, anlasın, kavrasın, iman etsin diye kutsal kitap bizim elimizde. Amin. Bu kutsal kitap onun için çok önemli. Her gün okunması gerekiyor bu kutsal kitap. Değerli kardeşler bakın. Öğrencilerde büyük bir değişim yaratıldı. Yaratmış oldu bu diriliş. Bu insanlar korku içerisindeydi. Hatta yukarı odada toplandılar. Korkudan ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Sonra ne oldu? Bu insanlar, aynı insanlar zafer kazanmış olaraktan Yeruşalim sokaklarında cesaretle İsa'yı anlatmaya devam ettiler. Hamdolsun. Diriliş gerçeği onları bu noktaya getirmişti. O zaman şöyle diyorum. Tüm tarihi gerçekler bize ne diyor? İsa Mesih diridir diyor. Amin. Ama daha önemlisi var. Ben bunu söylüyorum. Evet, tarihi gerçekler İsa diridir diyor. Ama bana göre bu o kadar fazla önemli değil. Asıl önemli olan ne biliyor musunuz? Diri olan içinde yaşıyor. Amin. Senin içinde yaşıyor mu? Diri olan içinde yaşıyor mu? Hayır demezsiniz. Biliyorum iman ettiğiniz için diri olan içinizde yaşıyor bu kesin. Ama o zaman hayatımıza bakalım. Gerçekten sözleriniz, davranışlarınız, yaşam biçiminiz gerçekten de İsa Mesih'in sizde yaşadığını gösteriyor mu?